Ayrım 3. Bağlanmanın 5 seviyesi. Don Miguel Ruiz Jr. Sayfa 35. Bölüm 4. Bağlanmanın 5 seviyesi. Bağlılık seviyelerini hayatımla ilintilendirecek çok basit bir karşılaştırmayla açıklayacağım. Futbolla. Benzetmeyi anlamak için sporu sevmeniz gerekmiyor. Hatta eğer spordan hoşlanmıyorsanız bunun fikri daha iyi anlamanızı sağladığını bile görebilirsiniz. Öte yandan bir spor ya da takıma kendi bağlılığınızın isabetli bir yansımasını görebilir ya da bunların örneklerini çevrenizdekilerde bulabilirsiniz. Bu benzetmenin ardındaki anlamı yaşamınızdaki herhangi bir duruma uyarlayabileceğinizi akıldan çıkarmayın. İlk seviye, öz benlik. Futbol sevdiğinizi düşünün. Dünyanın herhangi bir yerinde bir maça gidebiliyorsunuz. Görkemli bir stadyum olduğu kadar basit, toprak bir saha da olabilir. Oyuncular da üstün yetenekli veya sıradan, taraf tutmuyorsunuz. Kimin oynadığı önemli değil. Bir maç olduğunda oturup seyrediyor, bu 90 dakikadan zevk alıyorsunuz. Oyunu kendisi için seviyorsunuz. Oyuncular bir konserve kutusu da tekmeliyor olabilir, siz sporun iniş çıkışlarından keyif alıyorsunuz. Hakem bitiş düdüğünü çaldığı an, oyun nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, maçı geride bırakıyorsunuz. Stattan çıkıp hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu seviyede gerçek bir bağlılık olmaksızın herhangi bir andan zevk alabilirsiniz. Kendinizi ancak maça gidecek ya da seyredecek kadar vermişsinizdir. Bu bilginin kontrolünü tümüyle elinde tutan sizsiniz. Zevkin, sevincin, o katışıksız hayatı koşulsuzca yaşama arzusundan kaynaklanan en saf biçimini yaşamışsınızdır. İkinci seviye, tercih. Bu kez bir maça gidiyorsunuz. Yine dünyanın herhangi bir stadyumunda, herhangi bir takımın maçına, fakat şimdi bir takım tutmaktasınız. Bir tercihte bulunarak kendinizi biraz daha fazla vermenin, duygusal iniş çıkışlarının bu oyunu daha heyecan verici hale getirdiğini keşfetmişsiniz. Tutacağınız takımı, formaların renginden oyuncuların isimlerine rastgele bir şeyle karar veriyorsunuz. Belki fazla da düşünmeden kentinizin takımında karar kılıyorsunuz. Maçta takımınızı tutuyorsunuz tutmasına ama rakibine karşı değilsiniz. Bu durumda da maçın sonunda stattan çıktığınızda bütün bunları geride bırakıyorsunuz. Bu seviyede kendinizden ufak bir parça yatırım yapmışsınız. Keyfi, gelişi güzel de olsa bir şeye bağlılık oluşturmuş, karar ve hareketlerinizi bu bağlılığa dayandırmışsınızdır. Bir takım tercihi yapmış. Yaşadığınızı biçimlendiren bir yenme, yenilme hikayesi yaratırsınız. Fakat bu hikayenin kişisel olarak sizinle herhangi bir ilişkisi yoktur. Öykü takıma ilişkindir. Olay ve çevrenizdeki insanlarla ilişki kurarsınız fakat maçın sonunda eğlenceliydi der, bağınızı çözersiniz. Böylece kolayca bağlanıp bırakma becerisi duygusal yanınızla kendinize hoş bir oyunun iniş çıkışlarına vermenizi sağlar. Hayat bir olay, etkinliktir. Onu kendilerini nasıl gördüklerinden bağımsız olarak çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz. Üçüncü seviye, kimlik. Bu kez belirli bir takımın ateşli taraftarısınız. Renklerine gönül vermişsiniz. Hakem düdüğünü çalıp maçı bitirdiğinde sonuç sizi duygusal seviyede etkilemekte. Bu sizin takımınız. Dünyanın herhangi bir stadı ya da sahasına gidebilecek de olsanız onun maçlarını izlemek gibisi olamaz. Kazansın kaybetsin takımınız kısmen karakterinizi 90 dakikanın ötesinde belirlemekte. Kazandığında dünyalar sizin oluyor. Kaybettiğinde hüsrana uğruyorsunuz. Fakat takımınızın performansı bu düzeyde hala kendinizi kabulün koşulu değildir. Takımınız kaybederse yenilgiyi kabul edip karşı tarafı kutlayabilirsiniz. Zafer ve hayal kırıklıklarını hayatı ilginç kılan iniş çıkışların parçası olarak kabul etseniz de öz değeriniz bu sonuçlara bağlanmamıştır. Karşı takımın bir taraftarı ile karşılaştığınızda onu yalnızca bir fan değil, birlikte bir bira içebileceğiniz bir insan olarak görürsünüz. Oturur futboldan konuşabilirsiniz. Takımınızın ne büyük bir takım olduğundan söz edebilirsiniz. Diğer takımın da hiç fena olmadığını bile teslim edebilirsiniz. Takımınıza ilişkin, duygu ve görüşleriniz başkaları ya da kendinizle ilişki kurmanızı bağlamaz. Bu seviyede takımınıza bağlılığınız, dünyayla bir fan olarak ilişkilenmenizle birlikte kişisel yaşamınızı stadyum kapıları dışında etkilemeye başlar. ayrım başlangıçtaki kadar net değildir. Üçüncü seviyede bu kültür, bu takım kimliğinizin ufak bir parçası haline gelmiştir. Olay ya da an geçtikten sonra da kim olduğunuz düşüncenizi biçimlendirmeye devam eder. Bilgiyi beraberinizde götürür, onu hiçbir ilgisi olmayan ortamlara da taşıyarak hayatınızın çeşitli bölümlerini bu takım etrafında şekillendirmeye başlarsınız. Söz gelimi takımınız bir maç kaybettiğinde kötü bir iş günü geçirebilir, takımın kaybetmesinden sorumlu olmayan biriyle tartışabilir ya da çevrenizde iyi şeyler olmasına rağmen kendinizi kederli hissedebilirsiniz. Etkisi ne olursa olsun bir bağlılığın personanızı, toplumsal maskenizi değiştirmesine izin vermişsinizdir. Bağlılığınız onunla ilgisi olmayan bir dünyaya akmaktadır. Dördüncü seviye, içselleştirme. Futbol takımı benzetmemizle devam edelim. Dördüncü seviyede tuttuğumuz takımla ilişkiniz artık kimliğinizin yapısal bir parçasına dönmüştür. Zafer ve yenilgi hikayesi şimdi sizin hikayenizdir. Takımınızın performansı öz değerinizi etkiler. Sonuçları izlerken bizi kötü duruma düşürmelerinden ötürü oyunculara çatarsınız. Karşı takım kazanırsa sizi yendiği için öfkelenirsiniz. Takımınız kaybettiğinde olmak bilmez yenilgiye mazeretler bile uydurabilirsiniz. Elbette karşı tarafın fanlarından biriyle bir kafede oturup dostça sohbet de etmeyeceksinizdir. Oyunculara ilişkin daha fazla bilgi peşinde koşabilirsiniz. Öte yandan takımınızın aldığı her bir övgü size yapılmış gibi gelir. Maçı evinize taşımakla kalmamış, onu tümüyle kişiliğinizle bütünleştirmiş, kimliğinizi gerçek bir taraftarın gözünüzdeki anlamıyla biçimlendirmektesinizdir. Takımın bu hikayedeki bilgi parçasının gerçekte sizinle hiçbir ilgisi olmamasına karşın kendinize verdiğiniz önem bağlılığınızla orantılıdır. Yaşamınız ve bağlılığınız arasındaki sınırlar belirsizleşmeye, her şey bu takım çevresinde dönmeye başlamıştır. Diğer taraftarlar da akıllarını başlarına devşirmelidir. Onlar da bu renkleri temsil eder ve bu renklerin bir anlamı vardır. Hayatınızda bir değeri. Gerçek bir taraftar gibi davranmalı, aksi takdirde kendilerine taraftar dememelidirler. Kendinizi takımınızın oyun dışında da ne kadar daha iyi olduğunu tartışırken bulursunuz. Size katılmayan yanılıyordur. İnancın kimlik haline gelişten içselleştirmeye geçtiği nokta burasıdır. Diğer takımların taraftarlarıyla tartışır, bağırıp çağırırsınız ama iş yumruklaşmaya varmaz. Henüz hala savunmanızı tartışma seviyesinde tutabilmektesinizdir. Futbol aşığı olmayan birkaç arkadaşınız olabilse de asıl tercihiniz sizin gibi düşünenlerin arkadaşlığıdır. Bağlılığınız derinleştikçe bu takıma gönül vermeyi insanların kendiniz dahil sizinle ilişki kurmasının koşulu haline getirebilirsiniz. Diğer bir deyişle bağlılığınızı öyle bir içselleştirmişsinizdir ki kendinizi kabulün şartına dönüşmüştür. Böylece bu imgeyi sevdikleriniz kadar gündelik hayatınızda ilişki içinde olduklarınızı da dayatmaya başlarsınız. Beşinci seviye, fanatiklik. Bu seviyede takımınıza taparsınız. Damarlarınızda renkleri akar. Karşı takımın taraftarları kendiliğinden düşmanınız haline gelir çünkü bu zırh savunulmalıdır. Bu sizin egemenlik alanınızdır. Diğerlerine de boyun eğdirilmeli, fethedilmelidir ki hakiki takımın sizinki olduğunu, diğerlerinin aldatmacadan ibaret olduğunu onlar da görebilsin. Sahada olanlar olduğu gibi size anlatır. Şampiyon olmak sizi daha iyi birisi haline getirir. Yenilgiyi asla geçerli saymamanızı sağlayacak komplo teorileriniz eksik olmaz. Bu aşamada sizinle her niye olursa olsun bağlılığınız arasında ayrım kalmamıştır. Kendinizi tümden takımınıza adamış, Tanrı'nın her günü onun fanatik taraftarı olmuşsunuzdur. Çocuklarınızdan biri başka bir takım tutacak olsa onu evlatlıktan reddedersiniz. Hayatımdan defol. Beşinci seviyede bir bireyi takıma sırt çevirse aileniz kolaylıkla parçalanır. Takımınıza inanmadıkça ilişkileriniz sizin için bir şey ifade etmez. Attığınız her adım, aldığınız her karar iyi bir taraftar olmanın sizin gözünüzdeki gerekleri doğrultusundadır. Herhangi bir şeyi takımınıza duyduğunuz aşkı paylaşmayan birinin bakış açısından görmeniz elbette mümkün değildir. Farklı bakmak, kendi ölçütleriniz açısından sizi bir hain durumuna getirecektir. 3 ve 4. seviyelerde futboldan hoşlanmayan arkadaşlarınız olabilir ama 5. seviyede vaktinizi bu sporu sevmeyenlerle harcamazsınız. Onlar anlamaz. Hayatınızda yer almamalarını seçersiniz. İnandığınız için savaşmaya hazırsınızdır. İnancınız yaşantının önüne geçmiştir. Bağlılığınız arttıkça insanlığa saygınızı bile yitirdiğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Sizin gözünüzde gerçek bir taraftar, takımı için ölüp öldürmeye hazırdır. Hakemin oyunu başlatan ya da bitiren düdüğü bile önemini yitirmiştir. Oyunun futbol mu olduğu bile artık önemli değildir. Sembol ve renkler kendi hayatınızdan ve başkalarınınkinden daha önemlidir. Bir şeye sorgulamaksızın inandığımız her durumda bağlılığın bu uç noktasına varma riskimiz vardır. Ve bununla en olmadık durumlarda karşılaşabiliriz. Bağlılığın bu seviyesinde spor benzetmesi size fazla bir anlam ifade etmiyorsa bu bölümü gerçek hayattan iki örnekle kapatayım. Avrupa'da bir futbol sezonunun sonunda isim yapmış bir kulüp 2. lige düşmüştü. Takımın son maçı da kaybetmesi üzerine fanatik bir taraftarı eve dönüp kendini astı. Takımı 1. ligde olmayacaksa hayatının bir anlamı kalmayacaktı. Diğer örnekte Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden takımın taraftarı bir otobüs şoförü, aracını dosdoğru galip takımın formalarını giymiş bir grup taraftarın üzerine sürdü. Yanlış renkleri giymiş 4 kişi öldü. Adamın takımına bağlılığı öylesine güçlüydü ki onun adına can almıştı. Neyse ki tutulan takımın yenilgisi ardından cinayet ve intihara sık rastlanmıyor. Fakat din, siyaset ya da para, cinsellik ve iktidara ilişkin görüşlerimiz gibi alanlara baktığımızda bu düzeyde bağlılığın sayısız örneğini görüyoruz. Herhangi bir haber kanalını açın yeterli olacaktır. Biz ya da başkaları bir dizi inanca bu düzeyde bağlılık geliştirdiğimizde bir bireyin insan olduğunu kolayca unutabileceğimizi görmek önemlidir. Bu düzeyde tüm gördüğümüz, karşı olduğumuz bir fikrin ete kemiğe bürünmüş halidir. İlk seviyede herhangi bir kilise, havra, tapınak, cami ve benzerine gidebilir, Tanrı'nın varlığını, sevgisini orada hissedebilirsiniz. 5. seviyede Tanrı, dinin merkezine oluşturan ibadet nesnesinden ibarettir. Spiritualite, homeopatik ilaçlar ya da veganlığı düşünün. Bağlılık seviyelerini ırk, etnik gruplar ve cinsel yönelime uyarlayın. Sevgiye uyarlayın. Bağlanmanın 5 seviyesi, bilginin her biçimi için geçerlidir ve bu açıdan görüldüğünde sonuçlar bir anda önemsiz olmaktan çıkar. Kavramı kolay anlaşılır parçalara bölen futbol benzetmesi, bağlanmanın 5 seviyesine iyi bir giriş olsa da amaç bu seviyelerin sizin hayatınızdaki işleyişini görmenizdir. Önümüzdeki bölümlerde bu seviyeleri ayrıntılarıyla ele aldığımda çeşitli inançlara ne derece bağlı olduğunuzu göreceksiniz. Sahip olduğunuz her inancın hangi seviyede olduğunu yargılamak değil, kendinizi daha derinden anlamak üzere değerlendirmeyi öğreneceksiniz. Amaç, bakış açınızı değiştirmek ve inançlarınızın ötesinde uzanan potansiyeli görmek, bağlılıklarınızın sizi sınırlandırmasıyla sevgi ve saygı anlayışınızın nasıl değiştiğinin bilincine varmanız. Son olarak, önümüzdeki bölümlerde büyük annemin sorusunu da akılda bulundurun. Bilgi mi seni yönetiyor, sen mi bilgiyi? Bölüm 5. İlk seviye, öz benlik. Bilgi mi seni yönetiyor, sen mi bilgiyi? Varlığını, varlığıma borçlu olan bilgim ne olursa olsun, ben canlı bir varlığım. Bağlılığın ilk seviyesi, öz benliği, hayatın tüm potansiyeli olan canlı varlığı temsil eder. Gücün bedene can vermekle kalmadığını, zihnimiz ve ruhumuza da hayat verdiğini ifade eder. Öz benlik daima oradadır. Gerçekte kim olduğumuzu hatırlamamızın önüne geçen bağlılıklarımızdan başka şey değildir. Bu noktadan bakıldığında adımız, tanım ya da anlamı anlaşmamızla belirlenmiş boş bir semboldür. Bu anlaşmayı yapmak ben kavramının ilk ifadesidir. Doğduğumuzda ana babamız bizi kaldırır, kollarını alır. Duydukları sevgiyle bizim için sonsuz olanak düşlerler. Öz benliğimizin bu olanaklara götürecek her yönde her adımı atabilecek yaşam gücünün sınırsız olanaklarını görmüşlerdir. Fakat büyüyüp neler yapabileceğimiz ve olabileceğimize dair vizyonumuz, anlaşmalarımız da daraldıkça bu olanaklar azalır ve sonunda hayatta pek az seçeneğimiz olduğuna inanır kalırız. Gerçek ise olanaklarımızı kendi irademizle kısıtladığımızdır. Evet, onun kurallarına göre oynayacak olursak, gezegenin düşünün olanaklarımızı kısıtlayacağı doğrudur. Fakat İş, kendi amacımızı, kararlılığımızı ortaya koymaya geldiğinde belirleyici olan kendimizle yaptığımız anlaşmalardır. Böyledir çünkü hayır sözcüğünün zihnimizden geçmesi bizi ne yönde olursa olsun harekete geçmekten alıkoymaya yeter. Anlaşmalarımız işte böylesine güçlüdür. Ana babamızın bebekliğimizde bizde gördüğü potansiyel olmaktan hiçbir zaman çıkmadık. Tek fark yetişkinler olarak artık sadece bedenimizi değil zihnimizi de kontrol altında tutuşumuzda. Özbenliğimiz olmak için bilgiye ihtiyacımız yok. Dünya ile ilişkilenirken bilgiden yararlanmamızı, zihnimiz aracılığıyla harekete geçmemizi sağlayan bedenimizi kullanmamızı mümkün kılan da işte bu olgunun farkındalığıdır. Etki ile tepki arasında, kendimiz ve var olan her şey arasında ilişki kurduğumuz, bir olduğumuz güzel bir sembiyotik ilişki vardır. Tüm geleneklerimizde bilge kadın ve erkeklerin bize yaşamın güzelliğini anlatan, hakiki özümüzü hazırlayarak illüzyonlarımızı nasıl bırakacağımızı söyleyen derslerini dinleriz. Her şeyiyle ahenk içinde olduğumuz, yaşam enerjisinin içimizden aktığı bir andır bu. Var olan tek şeyin ahenk olduğuna bu uyanış anı her dünya dini ve spiritüel geleneği başka bir ad vermiştir. Toltek geleneğinde biz bunu yaratıcılığımızla sürekli birlik hali olarak adlandırırız. Bizi birbirimizden ayıran tek şey algımızdır. Birlikte bir bütün ederiz. İlişki dikkatimizin odak noktası ile etkileşimdir. Hayatla ilişkimizde günden güne durmadan açılıp kapanan çiçek benzeri bağlılığımızın çeşitli düzeyleri arasında doğalca gider geliriz. Kimi zaman bir ilgi konusuna bağlılığımızın artışıyla farkındalığımızdan uzaklaşırız. Başka zamanlar uzaklaştığımız bağlılığımız olur, öz benliğimizi anımsarız. Fakat ne ölçüde bağlı olursak olalım, biz daima öz benliğimiziz. Sadece bağlılığın ileri seviyelerine geçerken bunu unutuyoruz. Eğer istersek, farkındalık uygulamasıyla ahenk halinde daha uzun süre kalmamızı sağlayacak şekilde disiplin kazanabilir, irademizi güçlendirebiliriz. Dünyanın pek çok dinsel ve spiritüel geleneği, dua, meditasyon, yoga, zikir ve dans gibi bu ahengi besleyecek birçok disiplin ortaya koymuştur. Bu bilgi bir dönüşüm aracıdır ve onu yaşamak öz benliğin ortaya çıkışıdır. Bir vakitler dünyanın her gelenekten en büyük ustalarının öz benliğin en iyi örnekleri olduğunu düşünürdüm. Fakat artık tanıdığım ve gördüğüm herkesin öz benliğin ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu ayrımsıyorum. Bizler hepimiz yaratıyor, üretiyor, öğreniyor, hayatla ilişkileniyor, onu seviyoruz. Hayatın canlı örnekleriyiz. Öz benlikten başka hiçbir şey. Tek yaptığımız bunu kendimiz ve başkalarında görme seçimi. Bir an gelir, öz benlik soyut bir kavram olmaktan çıkıp deneyime dönüşür. Hepimizin böyle bir an yaşamış olduğuna inanıyorum. Belki bir meditasyon sırasında, belki resim yapar, dans eder, çalışır, egzersiz yapar, ders verir ya da konuşur, sevişir, yer ya da oyun oynarken. Yargılamanın son bulduğu, katıksız ahengin hakim olduğu andır bu. Kendi adıma ben kavram ile deneyim arasındaki bu eşiği koşu yaparken normalde bir mil dolaylarında geçmiştim. Güzergahı, tempomu, hatta bacaklarımın ağrısını düşünmez olduğum anda. Her şeyin yatıştığı sadece nefesimi, adımlarımı ve çevreyi algıladığım bir andır bu. Zihnim birden susar. Kendimi tümüyle anda bulurum. Düşünmeye gerek yoktur. Ne yaptığımı bilirim. Bu noktada diğer düşüncelerle birlikte öz benlik kavramı bile silinir gider. Hayatta olduğumu, kendimi ve herkesi dilediğimce sevmede özgür olduğumu bilirim. Yaşam algım anlaşmalarla engellenmemiş olduğundan algıladığım bilgiyi çarpıtmama gerek yoktur. Öz benlik, zihin, beden ve ruhun yaşam ifadesi olarak ahengidir. Öz benliğin hikayesini anlatmak, bireyin farkındalığında insanlığın hangi noktada olduğundan bağımsız olarak yaşamın öyküsünü anlatmaktır. Bu seviyede kaldığımızda gezegenin düşüne ne şekilde katılacağımızı seçme özgürlüğümüz vardır. İnançlarımıza ve bilgimize hayat veren canlı varlıklar olduğumuzun farkındalığı bize anlaşmamızla seçtiğimiz sürece kararlılığımızı nasıl kullanıp yaratacağımızı seçmede tam bir özgürlük sağlar. İrademiz amacımızın tüm farkındalığıyla biçimlenmiştir. Zihinlerimizde bilgi canlıdır. Çünkü biz canlıyız ve bu bilgi bizim dünyanın geri kalanıyla iletişim yolumuz. Bu ahenk halinde kendimizi kabule hiçbir şart getirmediğimizden koşulsuzca sevme potansiyelimiz bulunur. kendimiz ve başkalarını saygıyla sevmeye hazırızdır. İlk seviyede özbenlikteyken birinin bizi aşağılayan bir şey yapması ya da söylemesinden rahatsızlık duymayız. Sözcük ya da hareketleri bol bir giysi gibi üzerimizden kayar gider. Tutunacakları bir şey yoktur. Sevgimiz onayladığımız ya da kabul edilebilir bir davranışa dayanmadığından karşımızdakini böyle durumlarda bile severiz. Bu noktadan her olanak bize açıktır. Yaşadıkça evrim geçirmede ve sevdiklerimizle onları kendi görüşümüz doğrultusunda iyileştirme gereği duymadan ilişki kurmada özgürüzdür. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 46.